Ayrım 3.
Buna benzer bir başka örnek, insanları da içine alan omurgalılara ilişkindir. Yaşamımızda dişlerimizin uğradığı tek modifikasyon yıpranmaları, çürüyüp dökülmeleridir. O halde işleviyle tam bir uyum içinde olan diş yapımızın, Lamarck'ın anladığı türden bir kalıtıma dayanmış olmasına olanak yoktur. Son bir örnek, Drosophila denen meyve sineği üzerinde yapılan bir incelemeye ilişkindir. Kullanılması 69 kuşak boyunca önlenen gözlerin ne yapısında ne de sineğin fototropik duyarlılığında bir değişiklik gözlenmiştir. Bu türlü belirlemelerde göstermektedir ki Lamarck kuramı olgusal dayanaktan yoksundur. Kalıtsal olarak biriken modifikasyonlar olmadığı halde son derece karmaşık uyumluluklar kurulabilmekte, tersine kuşaklar boyunca kullanılmayan organlar yapı ve işlevlerini korumaktadır. Bu sonuçlar göz önüne alındığında Lamarck kuramının neyi açıkladığı ya da ne işe yaradığı sorulabilir. Evrim düşüncesine değil ama geçerliliğini bugün de sürdüren evrim kuramını Charles Darwin'e 1809-1882 borçluyuz. Dipnot: Darwin 1842'de bir taslağını hazırladığı kuramı üzerindeki çalışmasını 1858'de A.R. Wallace'ın incelemek üzere gönderdiği kısa bir yazı eline geçinceye dek sürdürür. Kuramının bu genç doğa araştırmacısında da oluşturulduğunu hayretle görür. Wallace'ın çalışması Darwin'in bir bildirisiyle birlikte aynı yıl Linnaeus kurumunda okunur. Fizik ve astronomide Galilei ile Newton'un yerine ise Darwin'in biyolojideki konumu odur. Kısaca demek gerekirse Darwin'in evrim kuramı birbirini tamamlayan iki öğe içermektedir. 1. Canlı dünyada var olan değişik biçim ve türlerin ortak bir kökten kaynaklanarak geliştiği. 2. Canlılar arasında yaşam savaşımı ve en uyumlunun ayıklanmaktan kurtulması diye dile getirilen evrimin gerçekleşme düzeneyi. Ayrıntılı açıklamayı ileriki bölümlere bırakarak şimdi genel bir belirlemeyle yetineceğiz. Darwin canlıların ortak bir kökten kaynaklandığı savını ilk ortaya atan kişi olmamakla birlikte bu savı doğrulayan çok sayıda değişik gözlemsel kanıt ortaya koymuştur. Böylece söz konusu sav, salt bir tahmin ya da hipotez olmaktan çıkmış bilimsel bir önerme niteliği kazanmıştır. İkinci noktaya gelince evrim sürecinin düzeneğini oluşturan doğal seleksiyon ilkesi Darwin'in asıl önemli katkısı olarak bilinir. Doğal seleksiyonun anlamı nedir, nasıl işlemektedir? Tüm gözlemler canlıların, bitkiler ve hayvanlar, doğanın besleyemeyeceği sayı ve hızla çoğaldığını göstermektedir. Öyle ki her kuşakta bireylerin pek çoğu erginlik çağına ulaşmadan yok olmaktan kurtulamaz. Bir türdeki bireylerden hangilerinin yaşamı sürdüreceği, hangilerinin yok olup gideceği nasıl belirlenmektedir? Canlılar dünyasında bir eleme düzeni işlemektedir. Bu elemede rastlantı ya da şansın rolü yok değildir. Ama asıl neden bireysel farklar, kalıtsal varyasyonlar ve bu farkların çevresel koşullara uyum sağlamadaki rolüdür denebilir. Canlılar aynı türden de olsalar birbirlerinden çeşitli yönlerden farklılıklar gösterir. Hatta aynı ana babadan olan kardeşler arasında bile gözlenebilir farklar vardır. Belli bir çevrede aynı türden olan ama özelliklerinde az ya da çok farklar gösteren bireyler sınırlı olanaklar için yarışmak, yaşam savaşı vermek zorundadırlar. Bu savaşımda çevre koşullarına uyum kurma, adaptasyon bakımından özellikleri daha elverişli olanların üstünlük sağlaması, diğerlerinin yenik düşüp elenmesi kaçınılmazdır. Söz gelimi görecel olarak daha hızlı koşan tavşan ve geyiklerin düşmandan kurtulma, daha çevik kedilerin avlarını yakalama, aslan ve kaplanlardan daha güçlü olanların çiftleşip döl verme, boynu daha uzun zürafaların beslenme olanakları daha fazladır kuşkusuz. Milyonlarca yıllık süreler düşünüldüğünde yaşam savaşımı veren birey veya toplulukların özelliklerindeki farkların nasıl yeni ya da daha gelişmiş türlere yol açtığı kolayca anlaşılır. Darwin canlıların kalıtsal olan özellikleri arasındaki farkları işleyen doğal seleksiyon düzeneğinin amipten insana uzanan evrim sürecini yeterince açıkladığı inancındaydı. Ne var ki doğal seleksiyon kimi yönleriyle ne ilk ortaya atıldığında ne de bugün tartışma konusu olmaktan kurtulamamıştır. Teologlar bir yana, kimi biyologların da evrimi açıklamada bu düzeneği yeterince doyurucu bulmadıklarını biliyoruz. Darwin kimdir? Bilimsel devrimi nasıl algılandı? Darwin, evrim düşüncesine bilimsel temel kazandıran doğa bilginidir. Entelektüel bir aile geleneği ile büyüyen Darwin, 3 yıl tıp öğrenimi gördükten sonra ilahiyat öğrenimi için Cambridge Üniversitesi'ne girer. Ama onu asıl ilgilendiren şey böcek koleksiyonudur. Bu merak ona 5 yıl süren bir bilimsel geziye katılma olanağı sağlar. İngiliz kraliyet gemisi Beagle'la sürdürülen bu gezinin misyonu Patagonya, Tierra del Fuego'nun yanı sıra Şili, Peru ve Pasifik'teki bazı adaların haritasını çıkarmak, Güney Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tasmanya kıyılarını kapsayan dünya çevresinde bir dizi kronometrik ölçmeler yapmaktı. Darwin geziye doğa bilimcisi kimliğiyle katılmıştır. 1831'de denize açılan gemi 1836'da İngiltere'ye döner. Yüklü inceleme notlarıyla gemiden inen Darwin'in dönüşü yakınlarının dışında kimseyi ilgilendiren bir olay değildi o zaman. Ancak aradan 23 yıl geçtikten sonra bu gezinin bilimsel önemi insan düşüncesinde yol açtığı büyük devrim ortaya çıkacaktı. Gezi boyunca Darwin'i bir gözlemci olarak en çok türler arasındaki ilişkiler, canlıların değişen çevre koşullarına uyum sağlamada gösterdikleri olağanüstü beceri, birbirleriyle sıkı yakınlığı olan hayvan topluluklarının güneye doğru kaydıkça yerleşim bakımından nasıl sıralandıkları ilgilendirmişti. Çevrenin topluluklar üzerindeki etkisi gözden kaçmayacak kadar belirgindi. Darwin'den önce Lamarck'ın önemli üzerinde durduğu bu gözlem onun kuramının özünü oluşturmuştu. Türlerin kökenini değişen çevre etkisinde organların kullanılış ya da kullanışsızlık biçimine bağlayan Lamarck kuramının olgusal kanıttan yoksun kaldığına daha önce değinmiştik. Darwin dedesi Erasmus Darwin'in evrim düşüncelerinin yanı sıra Lamarck'ın çalışmasını da yakından biliyordu. Ancak Darwin'in gözünde bu çalışmaların hiçbiri türler arasındaki farkları açıklayacak yeterlikte değildi. Gezi notlarına belli bir düzen vermeye koyulduğunda özellikle türlerin değişimine ilişkin gözlemlerini dikkat çekici bulmuştu. Ancak henüz belirsiz kimi hipotezler dışında elinde kuram diyebileceğimiz belli bir açıklama yoktu. Geziden dönüşünün ilk 2 yılı Darwin için bir tür bocalama dönemi olmuştur. Bu sırada eline bir rastlantı olarak geçen bir kitap, Thomas Malthus'un Nüfus Üzerine İnceleme adlı yapıtı, arayışı içinde olduğu açıklamanın ipucunu ona sağlar. Bir rahip olan Malthus, amatör bir ekonomist olarak da çalışıyordu. Kitabında nüfus büyüklüğüyle sağlanan yiyecek miktarı arasındaki ilişkiyi ele almış, nüfus artış hızının yiyecek üretimini sürekli aşma eğilimi gösterdiği savını vurgulamıştı. Dipnot, Malthus'un sözüne ettiği fark, literatürde genellikle yiyecek üretiminin aritmetik diziyle nüfusun geometrik diziyle büyüdüğü biçiminde belirtilir. Malthus, savaş, kıtlık ve salgın hastalıkların nüfusta hızlı büyümeyi bir ölçüde sınırladığı, yoksa sonucun tüm dünya için kaçınılmaz bir yıkım getireceği görüşündeydi. 19. yüzyılın ilk yarısı İngiltere'sinde nüfus gerçekten öylesine büyük bir artış hızı içindeydi ki, beslenme sorunu kaygı verici bir ağırlık kazanmıştı. Malthus'a göre nüfus artışının o günkü hızla devam etmesi halinde insanların bulunan yiyeceği paylaşma savaşı mı azgın boyutlara ulaşacak, güçlüler karşısında güçsüzler çok geçmeden yok olup gidecekti. Darwin, Malthus'un çizdiği bu karamsar tabloda canlılar dünyasına özgü evrimsel değişimin motor gücünü yakalar. Pasteur, bilimde mutlu rastlantı ona hazır kafa için vardır demişti. Malthus'un insanlık için pek iç açıcı olmayan öndeyişinin Darwin'in kafasında nasıl bir şimşek çaktırdığını kestirmek güç değildir. Darwin'in mutlu saydığı bu etkiyi dile getirişini birlikte okuyalım. Malthus'un nüfusa ilişkin denemesini vakit doldurmak için okuyordum. Uzun süren yoğun gözlemlerimle her yerde tanık olduğum canlılar arasındaki yaşam savaşımı olayının anlamını kavramaya hazırdım. Hemen gördüm ki çetin çevresel koşullar altında canlıya avantaj sağlayan özellikler korunur, sağlamayan özellikler zamanla yok olur. Bu süreçte yeni türlerin oluşması kaçınılmazdır. Artık elimde çalışmalarıma ışık tutan bir kuram vardı. Darwin gibi doğal tarih meraklısı bir başka araştırmacı da gene bir rastlantı olarak Malthus'u okumuş, aynı sonuca ulaşmıştı. Darwin, 1858'de Malaya'dan incelemesi için kendisine postalanan bir yazı eline geçinceye dek Alfred Russel Wallace, 1823-1913 adlı kişiden habersizdi. Wallace'ın yazısı, Darwin'in Malthus'tan esinlenerek oluşturduğu kuramı ana çizgileriyle içeren bir özetti. Darwin'in bu durumda uğradığı ruhsal sarsıntıyı kestirmek güç değildir. Ne var ki onun bir bilim adamından beklenen dürüst davranış örneğini verdiğini biliyoruz. Darwin, Wallace'ın isteği doğrultusunda yazıyı okuduktan sonra dönemin ünlü jeoloji bilgini Sir Charles Lyell'e bir açıklamayla birlikte gönderir. Darwin açıklamasında kendisinin de uzun bir dönemi kapsayan çalışmalarında aynı sonuca ulaştığını, bu konuda hazırladığı kitabının yakında yayımlanacağını bildiriyordu. Durum gerçekten Darwin için iç açıcı değildi. Lyell ile Darwin sonunda hakça bir çözüm buldular. Wallace'ın yazısı ile Darwin'in sözünü ettiği kitabının bir özeti Linnean kurumunda birlikte okunacak, sonra kurumun dergisinde yayımlanacaktı. Derginin Eylül 1858 sayısında çıkan bu iki yazı ne yazık ki beklenenin tersine yankı uyandırmaz. Yalnızca bir eleştiri göze çarpar. Onda da yazılarda yeni olan her şeyin yanlış, doğru olan her şeyin de zaten bilindiği küçümsemesi vardır. Ancak cesaret kırıcı bu durum Darwin'i pek etkilemez. Lyell ile tanınmış botanikçi Hooker'ın teşvikiyle hazırlamakta olduğu kitabını bir an önce bitirmeye koyulur. Türlerin Kökeni adlı ünlü yapıt Kasım 1859'da yayımlanır. İlk baskı kitabın satışa çıktığı gün kapışılır. İkinci baskı da birkaç gün içinde tükenir. Yeni baskılar birbirini izlemekle kalmaz. Kitabın çok geçmeden Avrupa ülkelerinde, bu arada Japonya'da çevirileri yayımlanır. Bu o dönemde pek az kitap için söylenebilecek bir başarıdır. Türlerin Kökeni kısa sürede yarattığı sarsıcı etki bakımından Rousseau'nun Sosyal Kontrat, Marx'ın Sermaye, Thomas Paine'in İnsan Hakları gibi devrimsel etki yaratan kitaplarla boy ölçüşebileceğini gösterir. Bu kitapla bilim tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Türlerin Kökeni'nde Darwin, türlerin oluşumunu bireyler arasındaki varyasyonları kullanan doğal seleksiyona bağlamıştı. 1871'de yayımlanan İnsan Soyunda ise Darwin ikinci bir tezle ortaya çıkıyordu. İnsan bir hayvandır. Tüm diğer hayvanlar gibi evrim sürecinin ürünüdür. Kutsal kitapların bilinen öğretileriyle açıktan açığa çelişen bu tez, yalnız bağnaz din çevrelerini değil, insanda tanrısal imge olduğu düşüncesine koşullanmış pek çok kimseyi, bu arada kimi bilim adamlarını öfkeyle ayağa kaldırır. Ortalığı yatıştırma gereğini duyan Wallace, Darwin'in imdadına koşmaktan kendini alamaz. Darwin'in evrim kuramı en aşırı mantıksal sonucuna dönüştürülse bile, insanın spiritüel doğasına ilişkin inanca ters düşmek şöyle dursun, o inancı destekler niteliktedir. Ne var ki Wallace'ın pek inandırıcı olmayan bu yorumu etkisiz kalır. Özellikle kilisenin içine düştüğü tedirginlik giderilemez. Bu tedirginlik nedensiz değildir. Evrim kuramı entelektüel kesimde olduğu kadar halk kitleleri arasında da destek bulur. Darwin kendisinden 300 yıl önce gelen Kopernik gibi insan düşüncesinde köklü bir devrim başlatmıştır. Kopernik, arzın güneş çevresinde dönen bir gezegen olduğunu söyleyerek Darwin canlıların, bu arada insanın uzun evrim sürecinde oluştuğuna doyurucu kanıtlar getirerek evrende arza ve insana özel konum veren geleneksel düşünceyi yıkıyordu. Gerçi Galile'den sonra giderek saygınlığını yitiren kilisenin bu gelişmeyi önleyecek ya da etkisiz kılacak gücü kalmamıştı. Ama Tanrı'ya doğrudan bir saldırı saydığı Darwin kuramını içine sindirmesi de beklenemezdi elbet. Teoloji canlılar dünyasına ilişkin bilimsel gelişmelere çok daha duyarlıdır. Fiziksel dünyanın mekanik açıklamasına zamanla alışılmıştı. Ancak canlıların oluşumunda Tanrı'nın dışlanması göz yumulacak bir saygısızlık değildi. Gerçekten Darwin türlerin evrimini Newton'dan kaynaklanan ve 19. yüzyıl bilim dünyasında egemenlik kuran mekanik görüşle açıklamaktaydı. T.H. Huxley'in bilim çevrelerinde türlerin kökenine gösterilen ilgiden söz ederken çağdaşı pek çok bilim adamının duygularını dile getirdiği söylenebilir. Biz doğrudan olgularla yüz yüze getirilerek geçerliği yoklanabilecek açık ve kesin bir açıklama arayışı içindeydik. Türlerin kökeni aradığımız hipotezi bize sağlamıştı. Yaratılışçı öğretiyi kabul etmiyorduk. Ama yerine koyacağımız ne vardı elimizde? Darwin kuramı üzerinde bilim adamları arasında başlayan tartışma çok geçmeden genişler. Halk kesimlerine inen kırıcı çekişmeye dönüşür. Bilim dünyasında çoğunluk açık ve doyurucu bulunan doğal seleksiyon düşüncesine bağnaz çevrelerin tepkisi gecikmez. 1860'da yer alan ve Oxford toplantısı diye ün kazanan ilginç çekişme aradan 100 yılı aşkın bir zaman geçmesine karşın unutulmamıştır. Taraflar çatışmaya hazırlıklı gelmişlerdi. Kilise yüzyılların deneyim ve bilenmiş argümanlarıyla ortaya çıkıyordu. Hedefi Darwinciliği vurmak, kutsal kitabın yanılmazlığı dogmasını kurtarmaktı. Düelloyu etkili konuşma gücüyle tanınan Oxford psikoposu Samuel Wilberforce üstlenmişti. Olayın öyküsünü Huxley'in Yaşamı ve Mektupları adlı biyografiden okuyalım. Daha toplantı salonunun kapıları açılmadan Oxford topluluğu, psikoposun Darwin'i ezeceği söylentisiyle çalkalanmıştı. Wilberforce'u tartışmaya, Darwin'e kişisel kin besleyen Profesör Owen hazırlamıştı. Karşısında Darwin'in çoban köpeği diye bilinen T.H. Huxley vardı. Aslında Huxley'in niyeti dinleyici olarak kalmak, tartışmaya katılmamaktı. Tartışmanın çok geçmeden demagojiye dönüşüp soysuzlaşacağı endişesini taşıyordu. Öyle bir kalabalıkta akıl değil, duygular ağır basacak, dolayısıyla bilimsel bir tartışmaya olanak olmayacaktı. Hatta arkadaşlarının ısrarı olmasa toplantıya katılmayı bile istemiyordu. Toplantıya gelenler öylesine kalabalıktı ki Oxford Müzesi'nde ayrılan salon yetersiz görülerek kütüphanenin batı odası diye bilinen daha geniş bir salona geçilir. Konuşmacılar daha gelmeden salon tıka basa dolmuş, nefes alınacak yer kalmamıştı. Salonun batı kesiminde pencerelere kadar doluşan bayanlar yer almış, bir yandan yelpazeleriyle serinlerken, bir yandan da el kol işaretleriyle piskoposu coşkuyla selamlıyorlardı. Piskoposun hazır kuvveti kilise takımı da salonun tam ortasında yer almıştı. Salonun kuzey kesimine ise öğrenciler yığılmıştı. Azınlıkta olmakla birlikte onlar da Darwin için seslerini yükseltmeye hazırdılar. Wilberforce konuşmak için yerinden doğrulmaya başlayınca salonda gerginlik artar. Tüm gözler ona çevrilir. Piskopos yarım saat boyunca parlak ama içeriksiz bir retorik örneği sergiler. Dinleyicileri düşünmeye değil, duygulanmaya iten, gerçekleri çarpıtan bir dil kullanır. Ağırbaşlı bir din adamı görünümünde evrim düşüncesinin anlamsızlığını vurgular. Türlerin başlangıçtaki yaratılış biçimleriyle kaldığı, tanrısal düzenin değişmeyeceği temasını işler. Dinsel törenlerde her zaman ustaca başvurduğu yöntemle konuşmasının etkisini yükseltmek, karşı tarafa ölüm darbesini vurmak için Huxley'e döner. Alaycı bir gülümsemeyle şu soruyu yöneltmekten kendini alamaz. Şimdi öğrenmek istiyorum. Sizin maymunla akrabalığınız anne tarafından mı yoksa baba tarafından mı? Konuşmak niyetinde olmayan Huxley artık sessiz kalamazdı. Piskoposa ağzının payını vermek fırsatı doğmuştu. Yavaşça yerinden doğrulur, sakin kararlı bir ifadeyle ''Maymunla şu ya da bu yoldan akraba olmayı düşürücü bulmuyorum. Beni asıl utandıran şey söz söyleme ustalığıyla gerçeği saptıran biriyle şu anda karşı karşıya kalmış olmamdır.'' Huxley'in bu kısa yanıtı salonun havasını bir anda değiştirir. İtiş kakış ve bağırışmalar arasında hanımlardan biri bayılır. Öğrencilerin ısrarlı isteği üzerine dönemin tanınmış bir botanik bilgini Hooker kürsüye çağrılır. Hooker konuşmasında piskoposun bilimsel verileri hiçe saydığını, bilmediği bir konuda uzmanlık tasladığını, türlerin kökenini okumadığı halde kulaktan dolma sözlerle karaladığını belirtir. Piskopos kendini savunamaz duruma düşmüştür. Kurtuluşu çevresiyle birlikte toplantıyı hemen terk etmekte bulur. Bu olay aynı dili kullanmayan din ile bilimin bir araya gelip tartışamayacağını göstermekle düşünce tarihinde önemli bir yer tutar. Darwin'in yaptığı neydi? Bağnaz çevrelerin tedirginliği büyük ölçüde bu soruyu doğru yanıtlayamamaktan kaynaklanıyordu. Darwin, türlerin evrimine ilişkin bir kuram ortaya koymuş, toplayabildiği gözlem verileriyle kuramını kanıtlamaya çalışmıştı. Bir hipotez niteliğinde olan bu kuram, canlılara ve türlerin gelişimine ilişkin bilinen olguları açıklamaya yönelikti. Darwin'in kendisi kuramına bu gözle bakmış olmalı ki daha doyurucu bir kuramın ortaya çıkması halinde ondan vazgeçebileceğini belirtmekten geri kalmamıştı. Günlüğünden şunları okuyoruz. Bana ne denli çekici gelirse gelsin, olguların ters düştüğü herhangi bir hipotezimden ki her konuda hipotez oluşturmaktan kendimi hiçbir zaman alamam, vazgeçebilmem için kafamı saplantılardan uzak tutma çabasından hiçbir zaman kaçınmadım. Ne var ki Darwin'in değindiği saplantısız ya da özgürce düşünme çabasının bilim adamları arasında bile yaygın olduğu kolayca söylenemez. Nitekim Darwin daha yaşarken kimi çevrelerin, bu arada bazı bilim adamlarının evrim kuramına kuşku götürmez bir öğreti gözüyle baktıklarına tanık olmuştur. İki uçta da bağnazlığın egemen olduğu öyle bir ortamda din ile bilimin uzlaşması şöyle dursun, tartışmasına bile olanak yoktu. Din taşlaşmış teolojik dogmalarından hiç değilse canlı dünya ve özellikle insan söz konusu olduğunda en küçük bir ödün vermeyi veya yumuşamayı göze alamamakta, bilim ise mekanik dünya görüşünün büyüsünde hiçbir alanda ne tanrıya ne de ruhsal bir güce yer veriyordu. Öyle ki Wilberforce ile Huxley toplantı salonunu terk ettiklerinde birbirlerine tümüyle yabancılaşan iki bireyi değil birbiriyle bağdaşmaz iki ayrı dünyayı simgeliyorlardı. Darwin istemeyerek günümüze de uzanan bir bunalıma, kültürde onarılması güç bir çatlaklığa yol açmıştı. Tüm devrimsel etkisine karşın Darwin yeterince anlaşılmayan bilim adamlarından biridir. Pek çok kimsenin gözünde onun düşünce tarihindeki yeri kuşkuludur. Kimisine göre zekası ortalama düzeyde, kavrayış gücü zayıf olan Darwin başarısını doğru zamanda, doğru yerde dünyaya gelmiş olmasına borçludur. Kimisine göre ise başarısının gerisinde yalnızca sabır ve yılmayan istenç gücü vardı. Biyografisini yazanlardan biri onu entelektüel olarak sınırlı, kültüre karşı duyarsız diye nitelerken, bir diğeri olguları toplama gücünü yüksek, düşünceleri birleştirme yeteneğini zayıf bulduğu Darwin'in büyük düşünürler arasında yeri yoktur der. Bağnazların gözünde ise Darwin bilim adamı değil, bir şarlatan, bir göz boyacıdır. Bunlara bilim tarihini okumaları gerektiğini anlatamazsınız. Sıradan kişilerin Darwin ve evrim konusunda ya hiç ya da pek az şey bilmeleri doğal sayılabilir. Belki ama aydın geçinenler arasında bile çoğunluğun yüzeysel bilgiye yetinmesine ne diyeceğiz? Darwin'i yakından inceleyen, gerçekten tanıyan bilim tarihçilerinin yanı sıra onu anlama çabası gösteren aydınların da yadsıyamayacakları gerçek şu: Darwin üstün yeteneklerle donatılmış, geniş görüşlü, derin kavrayış gücüyle ayrıntıları gözden kaçırmayan sabırlı bir araştırmacı, özgün ve kapsamlı kuram oluşturma dehasıyla sayılı bilim adamlarından biridir. Otobiyografisinin son cümlesi onun aynı zamanda ne denli alçak gönüllü olduğunu göstermektedir. Sahip olduğum mütevazı yeteneklerim göz önüne alındığında, bir takım önemli noktalarda bilim adamlarını bu denli etkileyebilmiş olmam gerçekten benim için inanılması güç bir olaydır. Charles Darwin, 1882'de 73 yaşında öldüğünde evrim kuramıyla uygar dünyayı bir tür yer sarsıntısı içinde bırakmıştı.